2013'te bütün dünyanın ilgisini çeken ve büyük tepki uyandıran bir olay yaşandı. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun eski bilgisayarcısı, sistem analisti Edward Snowden, Amerikan izleme politikalarının yeniden değerlendirilmesine neden olan gizli belgeleri sızdırma olayıyla ilgili olarak görevimi başarıyla yerine getirdim dedi. Amerika'ya çok tepki oldu. Birçok dünya liderinin telefon konuşmalarının, haberleşmelerinin izlendiği ortaya çıkınca Snowden sonunda Rusya'ya sığınmak durumunda kaldı. Şu anda Amerika'da da Snowden'ın bir kahraman mı yoksa bir hain mi, vatan haini mi olduğu tartışılıyor. Bu konuda neler söylemek mümkün? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bütün dünya devletleri küresel olarak kamu yararı adına bir güvenlikleştirme söylemi uyguluyorlar. İnternet de bundan azade değil. Sadece hani internet değil, kentlerin kendileri, bütün yaşam alanları bu şekilde hani denetim ve gözetim altına alınıyor. İnternet de bu şekilde gitgide bütün ulus devletlerin hani bir gözetimi altında. Hani NSA'nın yaptığı da bunun hani görünür olan hali. Hani sadece NSA değil, Türkiye'de de benzeri uygulamalar var. Rusya'da var, Çin'de var, hani İngiltere'de var. Dolayısıyla bütün hani devletler yurttaşlarının kişisel yaşamın gizliliğine, ifade özgürlüğüne ve bilgi edinme haklarına daha fazla müdahil oluyorlar. Hani bunun arkasında da özellikle hani 11 Eylül saldırıları ve hani küresel bir terör kaygı tehdidi de yatıyor bunların meşrulaştırılmasında. Dolayısıyla hani gözetim, dinleme ve fişleme faaliyetleri bir tür hani meşru hale geliyor ve yurttaşlar bunun farkına gitgide daha fazla farkına varmıyorlar. Bu açıdan Snowden'ın yaptığı hani tam da burada bir ifşacılık ve hani olayın gidişatına müdahale. Bir yandan hani devletlerin neler yaptığını yurttaş açısından bilinmesini sağladığı için hani devletlere bir tür şeffaflığı tekrar hatırlattığını ben düşünüyorum. Çünkü hani devletlerin bu tür hani kamu yararı adı altında yaptıkları, hani mahkeme kararı çıkartmadan yaptıkları bu gözetim aslında hani yurttaşı sürekli bir gözetleme, dinleme ve kaydetme altına almak anlamına geliyor ve insan haklarına aykırı bir durum. Oysa hani bütün bu interneti kullanmak, özel yaşamın gizliliği, mahremiyet, ifade özgürlüğü, insan temel insan hakları, insan onurunun bir parçası. Ve ne yazık ki hani bütün devletler küresel çapta, yani tek bir devlet değil, bütün devletler bu hakları gitgide hani ihlal ediyorlar ve görmezden geliyorlar. Hani bu nedenle böyle ifşacılık, sızdırmacılık eylemleri devletleri bu şeffaflığa ve tekrar kamu yararına, yani haklara doğru çağırma niteliği taşıyor diye düşünüyorum ben.
Türkiye'de internet özgürlüğü açısından bakarsak, internette kişisel özgürlüklerin, hakların korunduğunu söylemek mümkün mü?
Türkiye'de iki temel problem var. Bir hani internette, internetin hani ifade özgürlüğünün bir parçası olduğu ve temel özgürlüğün bir parçası olduğu hani ne yazık ki hiç kavranmıyor ve özellikle Gezi Parkı eylemlerinden sonra internete bakış daha da olumsuz hale geldi. Bunu zaten Başbakan'ın kendisi hani sosyal medyanın kendisi bir belaymış diye hani sözleriyle ifade etti. Son günlerde yaşanan sosyal medya savaşları da hani bu şekilde yorumlanıyor. Oysa hani buranın bir kamusal alan olduğu, farklı görüşlerin kendi fikirlerini ifade edebilecekleri, örgütlenebilecekleri, gerekirse bu dijital aktivizmi sokağa da taşıyabilecekleri temel bir hak olduğu ne yazık ki görülmüyor. Böyle de görünmediği için internet ortamına yönelik engellemeler ve erişim yasakları gitgide artıyor. 2012 yılına göre 2013'e daha da geriye gittiğimizi ben görüyorum. Engelli webde 27 bine yakındı engelli site sayısı 2012 itibariyle. Şu anda 36 bine gelmiş durumdayız. Yine mesela şöyle değişik uygulamalar da var. Normalde savcılık kararıyla ve telekomünikasyon internet başkanlığının uygulamasıyla site erişimi yapılabilirken şimdi erişilemeyen siteler var. Ama hani bunlar neden erişilmiyor? Hani bunu bile bilmemiz mümkün değil. Yine son günlerde yaşanan bu hükümetle hani cemaat arasında yaşanan sosyal medya savaşları veya fişleme olayları, yolsuzluk olaylarını dile getiren bazı web sayfalarına erişimin yasaklandığını biliyoruz. Hani bunları yine niçin erişilemediğini de öğrenmek mümkün değil. Dolayısıyla hani internetin hani kendisinin özgür olmasının, ifade özgürlüğünün bir parçası olduğuna dair bir kamusal otoritede bir algı olduğunu görmüyoruz ve zaten Avrupa Birliği ilerleme raporlarında sürekli olarak hani bu sorunun altı çiziliyor. Bir diğer sorun, hani bu noktada ilintili olarak düşündüm, kişisel verilerin güvenliği sorunu ve korunmaması. Biliyorsunuz 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumunda 20. maddeyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na kişisel veri ile ilgili ilk kez bir tanım girdi ve kişisel verilerin kişinin hani rızasıyla işlenebileceği, toplanabileceği ve gerekirse talep ettiğinde silineceği hükmü geldi. Ama kanunla düzenlenmesi, geliştirilmesi gereken bir maddeydi. Ve hani tekrar altını çiziyorum, 2004 yılından beri mecliste bekleyen bir taslak var. Kişisel verilerin korunması kanun taslağı. 10 yıl geçmiş olacak 2014'e girdiğimizde ve hani 10 yıldır hala kişisel verilerin korunmasına yönelik bir kanunumuz yok. Bu iki şeyi doğuruyor. Hem internet ortamında bu hani özel yaşamın gizliliğin ihlali ile ilgili tartışmanın da hani aslında değil mi gelişmesine iyi bir zemini oturtmuyor. Hani her taraf, herkes özel yaşamımız ihlal ediliyor. Kasetler, ses kayıtları var diyorlar, bilgiler var diyorlar ama aslında koruyucu yasayla ilgili bir hukuksal zemin, bir siyasi karar alınmıyor. Bir diğer şey de bunun ticari yönü var. Hani yurttaşların kendilerinin bütün bilgileri, kişisel verileri sürekli veri tabanlarında kayıtlanıyor, eşleştiriliyor ve satılıyor. Yine Devlet Denetleme Kurulu'nun biliyorsunuzdur bir raporu var gizli ibareli. Cumhurbaşkanlığı'nın web sitesinde sonuç kısmı yayınlandı. 800 sayfalık kapsamlı bir rapor. Bunun sonuç kısmında şu deniyor. 15 milyona yakın yurttaşın hani kişisel verisi CD içerisinde satılmış ve dağıtılmış. Bunun dışında bilgisi internet ortamında güvenliği yok. Devletin kendisinde bile gerekli güvenlik önlemleri yeterince alınmadığı belirtilmiş Devlet Denetleme Kurulu'nun bu yakın tarihli raporunda. Demek ki internetle ilgili bizim iki temel sorunumuz var. Bir hani özgürlüğün kavranması, bir de hani kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmaması ve korunmaması. Ama bunun hani hep otoriteyle değil, yine hani yurttaş vurgusu yapılarak sağlanması gerekiyor.
Son verilere göre Türkiye'de internet erişimi olan bireylerin %73,5'a yakını interneti sosyal gruplara katılmak amacıyla kullanıyor. Evet. Kentlerde tabii bu oran daha yüksek. Geçen yıla göre bu yıl interneti haber okuma, haber alma amaçlı kullananların sayısının arttığı gözlemleniyor. Bunun nedenleri üzerinde dursak, neden haberi internetten izleme eğilimi artıyor?
Yani şu anda ben de mesela internetten gelişmelere bakıyorum. Çünkü Türkiye'de hani merkez medya dediğimiz bütün hani tekelci medyanın artık çok tek sesli olduğunu görüyoruz. Ve hani Gezi Parkı olayları burada bir turnusol hani kağıdı rolünü oynadı. Çünkü hani İstanbul'da Gezi Parkı olayları başladığı zaman ya da o günün hani gecesi merkez medya bunu görmedi ve hatta böyle penguenli belgeseller gösterdikleri için iyice deşifre oldular. Aynı gün sosyal medya ortamlarında hani bu olup bitenleri öğrenmemiz, yurttaşların ürettikleri hashtaglerle, belgelerle, haber fotoğraflarıyla görmemiz mümkün oldu. Şimdi mesela yine son günlerdeki bu hani yolsuzluk olayları ve ardından gelen bütün gelişmelerle ilgili bilgileri biz yine sosyal medya ortamlarından izliyoruz. Gezi Parkı eylemleri öncesi Türkiye'de Twitter kullanıcı sayısı 2 milyon civarındayken eylemleri takiben Temmuz'da 9 milyona ulaştı mesela, yine somut bir veri.
Evet.
Çünkü hani merkez medyanın bu sessizliği, hani gerek hani hükümet, siyasi iktidar ya da ekonomik çıkar nedeniyle entegre olmasından dolayı, sessizleşmesinden dolayı artık hani alternatif medya rolü oynamaya başladı sosyal medya. Hatta bu nedenle de şöyle iki açıklama oldu bu. Hem Gezi Parkı'ndan sonra Ulaştırma Bakanı hem de yolsuzlukla ilgili haberlerden sonra Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden sorumlu bakan şey dediler. Yani bir sosyal medya var ve sürekli hani haber veriyor. Bu haberlerin önü nasıl kesilecek?
Evet.
Bu da şunu gösteriyor aslında. Sosyal medya ya geçti habercilik, haber verme işlevi. Bu da hani Türkiye'de merkez medyanın ne kadar ekonomik ve siyasi nedenlerle nedenlerden dolayı haber yapmamasını, bir işlevini yerine getirmemesini bize somutluyor.
Türkiye'de sosyal medya kullanımı da dünyada en üst sıralarda, çok yüksek oranda kullanılıyor. Türkiye'de internet kullanımı bilinci olduğunu söyleyebilir miyiz?
Yani çok iyi bir noktaya parmak bastınız. Yani bu kadar gitgide önem taşıyan bir mecra haline geldi. İnternet, sosyal medya ortamları, platformları. Ama hani biz gerek Gezi Parkı eylemlerinde, gerekse hani son günlerdeki bu yolsuzluk sonrası oluşan sosyal medya savaşları dediğim hashtagli savaşlar yaşanıyor. Hem AKP hükümeti hem de cemaat hashtag, cemaat taraftarları arasında. Biz buraya baktığımızda bu hashtaglerin altına nefret söylemini görüyoruz. Hani bir kamusal alan, ikna, tartışma etiğine uygun bir konuşma ne yazık ki yok. Gezi Parkı eylemlerinde mesela yine dezenformasyon üretimini gördük. Bu trollük dediğimiz olgu. Kasıtlı olarak hani başka görüntülerin içeriğinin değiştirilmesi Photoshop'la, sanki hani orada böyle bir görüntü, böyle bir olay olmuş gibi verilmesi. Burada şöyle bir şey yapması gerekiyor yurttaşın. Hani neyin doğru olduğunu, neyin doğru bir kanaldan geldiğini ayırt etmesi lazım. Ama sorun işte yurttaşın bunu yapabilecek donanımda olmaması Türkiye'nin. Avrupa Birliği'nin, yine ben referans vereyim, EU Kids Online projesi var. 2013 verileri, Ağustos ve Kasım raporu, 2013 raporunda yine Türkiye düşük kullanım, düşük beceri, düşük risk ülkesi olarak çıkmıştı. Bu şunu gösteriyor. Yeni medya okuryazarlığı veya dijital okuryazarlıkta biz hani risklerin çok farkında değiliz. Yani bu dezenformasyonun, kişisel veri güvenliğinin, veri madenciliğinin, nefret söyleminin, işte saldırgan içerik üretiminin farkında değiliz ve bunları hani yapıyoruz, üretiyoruz. Ama hani olanakları daha az kullanıyoruz. Belki hani Gezi Parkı bu anlamda eylemleri hakikaten yurttaşın katılımını, yurttaş gazeteciliğini, içerik üretimini, belgelemeyi sağladı. Yurttaş daha hani burada bir pozitif üretim gösterdi. Ama tabii bir yandan da üretilen şeylerin ne kadar hani nitelikli olduğu da ayrı bir tartışma konusu. Son hani günden, son bir haftaya dönüp internet ortamına bakacak olursam ben, özellikle bu iki kutuplu hashtag savaşlarında üretilen içeriğin hiç de hani demokratik müzakere kültürüne, demokratik katılımı geliştiren içerikler olmadığını, her iki grubunda kendi hani iddialarını pekiştiren, karşı tarafa saldıran, hani aşağılayan, küçümseyen içerikler ürettiğini hani görüyoruz. Bundan sonra da hani siyasi otoritenin hani işte sosyal medya kirli bir ortam, İşte hani komplonun bir uzantısı demesi haliyle meşru bir ne buluyor, gerekçe bulacak diye hani biraz da kaygılanıyorum.
Hükümet zaman zaman Google, Facebook, Twitter gibi sosyal medya paylaşım alanlarında, paylaşım şirketlerinden örneğin Türkiye ile ilgili veya bazı şahıslarla ilgili bilgilerin kısıtlanmasını, çıkarılmasını istiyor ve zaman zaman bu şirketler de bu yönde açıklamalar yapıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümetlerin bu tür müdahaleleri ne kadar doğru?
Sadece Türkiye değil, hani birçok ülke istiyor. Hani Google'ın şeffaflık raporuna baktığımızda Google'dan veri isteyenler arasında hani Amerika'yı da görüyoruz. Hani Almanya özellikle hani antisemitizm üreten, içerik üreten içeriklerin kaldırılmasını talep ediyor. Türkiye'nin de böyle talebi var ama Türkiye'nin hani taleplerinin aslında gerçekten mesela nefret söylemi üreten içeriklere yönelik olmaması hani dikkat çekici. Genelde hani politik farklı muhalif grupları veya Gezi Parkı eylemlerinden sonra bu içeriklerle ilgili taleplerin olduğunu görüyoruz. Mahkeme emirleriyle hani talep edilen içerik sayısı, kaldırılması talep edilen içerik sayısı mesela YouTube'da oldukça düşük. Ama buna karşın hani kaldırılması talep edilen, hani bir mahkeme kararı olmadan kaldırılması talep edilen içerik sayısı çok fazla şeffaflık raporunda. Bu da hani kaldırılması talep edilen içeriklerin yine hani siyasi vurguyla siyasi bir karar olduğunu gösteriyor. Özellikle muhaliflere yönelik içeriklerin kaldırılması talebi var. Bazı taleplerden özel hani kişisel özel yaşamın gizliliğini ihlal eden bir takım verilerin, telefon numaralarının, banka hesap bilgilerinin hani Google'dan kaldırılması talep edilmiş durumda. Hani bunların hani kişisel yaşamın, özel yaşam gizliliği ihlali ilgili olanlar tabii ki hani talep edilebilir ama dediğim gibi özellikle hani politik hareketlerle ilgili, muhalif hareketlerle ilgili içeriklerin kaldırılmasını talep etmek veya Gezi Parkı eylemleri sırasında bu hani içerikleri üretenlerin IP adreslerini hani birebir alma talebi, özellikle dijital aktivizmin ya da bu alanların kamusal alan olarak kullanılmasının hani önünü kesmeye yönelik, alanı disipline etmeye yönelik müdahaleler olarak ben değerlendiriyorum. İnternetle ilgili ifade özgürlüğüne yönelik dediğim gibi algıda problem olduğu için toplumda meydana gelen her türlü siyasal, ekonomik hani bir takım olayların nedeni aslında internette dolaşan malzemeler, içerikler olarak görülüp hani sürekli olarak internet içerikleri, tweet içerikleri günah keçileştiriliyor. Böylece hani bu ortama yönelik de bence yurttaşın algısı da zedeleniyor. Güveni ortadan kaldırılıyor. Bu da hani son benim Gezi Parkı eylemlerinden sonra bilinçli olarak üretilen bir algı yönetimi olduğunu ben düşünüyorum bu ortamları. Oysa hani ortamın kamusal alanı demokratikleştirici rolüne ve nasıl daha iyi demokratikleştireceğine vurgu yapılsa yurttaşların da kullanım bilinci artabilir. Ama hani sürekli bir olumsuz algı üretimi de bence yurttaşın nitelikli kullanımını önünü kesen bir söyleme ve politikaya dönüşecek. 2014'te de yeni medya ortamında, internet ortamında bu tür hani savaşların, mücadelelerin artacağını ben gözlemliyorum. Buna karşı da tabii ki müdahale de gelecek diye bir öngörüm var.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mutlu Biner.
Kolay gelsin.